Saadettin II ile Helal Gıda, Helal Hayat programı başlıyor.
Evet, muhterem dinleyiciler, bugün yine sizlerle inşallah bir Helal Gıda programında birlikte olacağız. Bugün Helal Gıda ile ilgili, geçen hafta da dinlediğiniz, ben bulunamamıştım ama hocam teşrif ettiler. GİMDES Başkanı Hüseyin Kami Büyük Özer hocamızla birlikteyiz inşallah. Birkaç program hocamızla birlikte devam edeceğiz hocam, Allah kısmet ederse. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz diyorum programımıza.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. İyisiniz, afiyettesiniz
inşallah.
Çok şükür
inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah razı. Yoğun geçiyor.
Hocam evet, çok yoğunsunuz biliyorum. Bugün iki programdan çıkıp geldiniz. Biraz da süremiz bu noktada geçmiş oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu yaşınıza ve yoğunluğunuza rağmen bizleri de kırmadan geldiniz. Allah razı olsun.
Cümlemize
çok teşekkür ediyoruz. Hocam malum haliniz, bu konuda birlikteyiz. Konuşulacak çok çok mevzularımız var. Bu hafta öncelikle ve özellikle gıdalarımızda katkı maddelerimizi konuşmak istiyoruz. Ne dersiniz?
Çok isabetli olur, çünkü zaten gıda dediğimiz zaman en büyük, en yumuşak karnı bu gıdalardaki katkı maddeleridir.
Evet.
Dolayısıyla bu konuyu çok çok uzun uzun hatta konuşmak, görüşmek de fayda var. Çünkü bilinmeyeni çok. Evet. Ve işin esas temeli de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu helal belli, haram da belli. İkisinin arasında geniş bir alan, şüpheli alanı vardır. Sakın o alana girmeyin. Girerseniz hem iffetinizi hem de dininizi ziyana uğratırsınız diyor ki. Evet. O saha işte bu şüpheliler sahası, bu katkı maddeleri. En büyük problemimiz bu. Katkı maddeleri büyük bir derya. Evet. 5000'e yakın dünyada icat edilmiş katkı maddesi var.
Evet.
Ve bizim bu katkı maddelerinden hangileri bizim gıdalarımıza katılıyor? Önemli bir soruyu teşkil ediyor. Mutlaka onu çözmemiz lazım.
Hocam burada müsaade ederseniz hemen toplumda daha çok konuşulan şöyle bir şey var. Tabii ki bu gıda madde, katkı maddelerinin katılması belki gıdalarımıza bir takım koruyucu ya tatlandırıcı, renklendirici özellikler katıyor. İnsanlar bundan dolayı bunu normalmiş gibi kabul ediyorlar. Bazı akademisyen arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda bu gıda katkı maddelerinde bir etkisiz doz diye bir şeyden bahsediliyor. Yani normalde bu gıda maddelerinin belli bir doza kadar katılması çok fazla gerektiğini, gereksiz sağlık açısından sanki etkisi ya da olumsuz bir yönü yokmuş gibi. Yani bu katkı maddelerindeki, özür dilerim belki direkt konuya girmiş gibi
çok,
oldum
çok
ama
güzel, evet.
Bu etkisiz doz sizce makul mü? Yani bir şey zararlıysa bunun dozunu...
Makul değil, çünkü o etkisiz doz belli bir ağırlığa tekabül ediyor. Diyelim ki 60 gram, 60 kilo ağırlığındaki bir insana göre hesap ediliyor.
Evet.
Peki 50 kiloluk bir adama ne olacak? Hangi dozaj uygulanacak? Evet. Veyahut da daha büyük, daha yaşlılara da, yani yaşlılar
ya da 4 yaşındaki, 6 yaşındaki daha, minik yavrularımıza.
Bunun sınırı yok. Evet, Birleşmiş Milletler bu kodeksi tespit ederken bir takım kriterleri olarak bunu almış ama ben görüyorum bu en basit, mesela bizim tavuk konusunda uygulanan bir dozaj, elektrik dozajı var.
Evet.
Mesela diyoruz ki şu şey elektrik amperajı dokunmaz. Ama bir bakıyorsunuz daha zayıf tavuklar geçerken bayılıyorlar, ölüyorlar. Evet. Bir daha kalkmıyorlar.
Ben de ilk katıldığımda hocam, gözlemci olarak katıldığımda dikkatimden kaçmadı. 8-10 tane tavuk özellikle daha çok etkileniyor.
Evet.
Bazı tavuklar var, neredeyse kafasını hareket ettirecek kadar diri olarak çıkıyorlar. Evet. Bazıları ise çok baygın halde.
Onun için yani bu dozaj meselesi, yani etkisiz dozaj meselesi bence biraz göreceli ifadelerini evet. kullanabiliriz. Göreceli. Onun için bir de işin kötüsü, yani bir seferde belki dokunmayabilir. Belki hakikaten etkisiz olabilir. Ama sürekli o dozajdaki ürünü almaya evet. devam ederse evet. acaba 10. 15. 20. seferde aynı tesirsizlik sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Ki sağlanmadığını çeşitli olaylarda gördük.
Tabii. Çünkü evet. normal ilaçlarda bile biz bunu hocam evet. hissediyoruz. Evet. Mesela bir ilacın normal düzeyde etkisini göstermek için bir hafta 8 gün gibi normal dozajda kullandıktan sonra etkisi görülür. Etkisi,
evet, ona benzer şeyler evet. var. Tabii bu konu önemli. Bunu tespit etmek mümkün değil. Kaldı ki mesela etkisiz dozaj işte %0.1 miligram demiş mesela.
Evet.
Ama aynı ürün değil de o katkı maddesinin bulunduğu 3 tane başka değişik gıda maddesini de o gün yerse.
Evet.
Ne olacak? O %1'ler eklenecek ve %3 olacak.
%3'e yani. Çıkacak, belki %5'e
yani,
çıkacak.
Yani onun için yani bu göreceli bir keyfiyet. Mümkün mertebe biz prensip olarak yani eftali olan, faydalı olanı, zararlılığı tespit edilmişse o katkı maddesinin azına da izin vermeyerek evet. insanlarımızı korumaya çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Yani takva çizgisini muhafaza edersek zannediyorum daha sağlıklı bir gıda sistemini gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
İnşallah. Hocam tahmin ediyorum şu anda dinleyicilerimiz de direkt onlar sonuca ulaşmak için işte günlük olarak tükettiğimiz hayatımızdaki meşrubatlar, unlu mamuller, işlenmiş etler gibi konulardaki katkıları merak ediyorlar. Ama ben bunlara da geçmeden yine sizin izninize, yüksek müsaadenize sığınarak bu katkı maddeleriyle ilgili genel bir zihnimdeki soruyu da sizlerle paylaşmak ve öğrenmek istiyorum. Bu katkı maddeleri malum bazıları tabii yoldan elde ediliyor. Bazıları da sentetik yoldan ediliyor. Bunların sağlık açısından değil daha çok güvenirlik. Özellikle de dini güvenirlik açısından düşündüğümüzde bunun tabii veya sentetik olması bir şey yani, değiştiriyor mu?
Değiştiriyor. Yani sağlık yönünden değiştiriyor. Evet. Mühim olan tabii veya sentetik olan. Mühim evet. olan haram bir maddeden oluşmadığı önemli.
Evet.
Eğer bunu temin etmişsek sadece sağlık yönünü o zaman kontrol etmek durumundayız ki bu evet. da önemli. Çünkü bizim dinimiz sadece helali ara demiyor. Helalen tayyiben şartlarını evet. ara diyor ki evet, çok evet. önemli bu keyfiyet. Yani biz bunu istedim. Çünkü ihmal etmişiz yıllardır, senelerdir. İhmal etmişiz faydalılık tarafını, sağlık yönünü ihmal ederek şey yapmışız. Çünkü neticede bugün öyle o hale geldi ki helali sıfırlamaya çalışıyorlar. Mesela ya bugün işte hijyen, her türlü temizlik, sağlık şartları sağlanıyor. O halde domuz etini de yiyebiliriz diyenler bile evet. buna dayanak
yani
izin almaya
günümüzde şey. Temel ölçüt sadece sağlık ve evet, hijyen evet, alınıyor. Evet. Ama iki tarafı da almak
gerekiyor. İki tarafını almak zorundayız.
Şöyle anladım, doğru herhalde anlıyorum inşallah değil mi hocam? Yani biz bu katkı maddelerinin öncelikle dini yönüne bakacağız.
Evet, o çok
eğer önemli. Dini yönü helalden üretiliyorsa o zaman
birinci baraj bunun, geçmiş oluyor.
Evet, birinci barajı geçiyor. Tabii veya sentetik olma yönüne bakacağız. Eğer dini yönden sıkıntısı varsa bunun tabii peki, veya sentetik olmasının hiçbir önemi
hiçbir
yok
önemi.
Ki buna da gıdanın güvenilirliği, dini güvenilirliği diyoruz. Evet. Eğer dini yönden güvenilirse o zaman da tabii olanları tercih etmeye.
Tabii olanlarını ve mesela sağlığa zarar vermediğini tespit et. Mesela bugün diyelim ki sistein unlu ürünlerde çok kullanılan bir madde. Dedikosu da çok ses çıkartan bir madde. Evet. Bu sistein eğer hakikaten helal bir hayvanın kılından üretiliyorsa helalliğini düşünebiliriz belki. Ama domuz kılından yapılıyorsa, evet, insan saçından yapılıyorsa, evet, hatta hayvanın, ölmüş hayvanın kılından yapılıyorsa, bunun dini yönünü mutlaka ortaya koymamız lazım. Eğer dini ölçülerden vize alamazsa, artık onun öbür tarafını düşünmemize gerek yok. Bunun dışında mesela öyle maddeler var ki sağlık yönünden zararlı. Monosodyum glutamat mesela.
Evet.
Çin tuzu diye ifade edilen madde birçok gıdalarda kullanılıyor. Kimse, yani dini yönden bir mahsul gözükmüyor.
Evet.
Yani kimyasal olması vesairesi, yani bir hayvan maddeye veya, evet, bir alkole dayalı bir tarafı da yok.
Evet.
Dolayısıyla tuz. Yani ama maalesef sağlık yönünden bir takım endişeler ortaya koyan bilim çevreleri var. Dolayısıyla, evet, yani bu bilhassa çocuklara da, çocuklardan itibaren uygulanan bir madde bu. Hmm. Bir müddet sonra beyin sinir uçlarında iltihaplanma meydana getirebiliyormuş ve Alzheimer hastalığına kapı açabilecekmiş. Şimdi böyle bir hassasiyeti olan bir maddeyi şimdiden çocuklarımızın cipslerine, patates veya mısır cipslerine koymamızın manası yok. Peki neden koyuyorlar? İşte burada sıkıntı burada. Evet. Şimdi bizim katkı maddelerinin kullanılma sebepleri tüketiciler tarafından istenmeyen, üreticiler tarafından istenen şartlara babeste. Şimdi üretici ürününün uzun vadeli raflarda durabilmesini istiyor. Evet. Albenili olmasını istiyor. Evet. Onun için mesela doğal tabii renklerden daha da canlı renkli olmasını istiyor. Lezzetinin yine doğal, yani tabii, mesela çilek, tabii çileğin bir lezzeti var. Ama aromalı yaparsanız sanki böyle çileğin lezzetini iki katı, üç katını artırıyorsunuz. Bir de monosodyum glutamatı eklerseniz 10 misline çıkıyor çilek lezzeti. Tabii insanın zevkine gidiyor bu şey. Ki zaten bizim bugünkü teknoloji batıdan geldiği için batının da dayandığı felsefe hedonizm felsefesi. Evet, yani evet, fayda şey, zevk alma.
Zevk
alma şeyi, o çok yanlış. Yani bizim taban tabana bir İslam anlayışına taban tabana zıt bir felsefe. Yani biz zevkimiz için yaşamıyoruz.
Yani
Allah rızası için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Yediğimiz gıdayı, aldığımız nefesi, içtiğimiz suyu Allah rızası için ibadetlerimizi yapmamıza kuvvet versinler diye o niyetle alıyoruz. Yoksa zevkim bunu istiyor, zevkim bunu arzu ediyor diyerek almıyoruz yani.
Doğru. Yani hocam herhalde şunu söylemek çok maksadını aşan bir ifade olmaz. Bugün materyalist ve kapitalist bir batı toplumu var.
Ya.
Bu toplumun ahiret endişesi yok.
Evet.
Ya bunlar tamamen dünya hayatını, dünyada kapitalizmin söylemiyle daha çok kazan, daha çok harca, daha çok zevk al, daha çok mutlu ol.
Evet.
Felsefesiyle yaşayan bir hayat. Bugünkü gıda maddelerimizde yaşadığımız bu katkı maddeleri sendromu da öncelikli ve ağırlıklı olarak batı toplumundan bize gelen,
evet,
bir problemdir.
Evet.
Bunun temelini özetlersek, niçin gıda maddelerine katkılar var? İşte raf ömrünü uzatarak daha çok kazanmak, evet, böylece ulaşımdan kâr etmek, tatlandırıcı katarak insanlara daha çok bağlayıcı veyahut da bağımlılık, evet,
bağımlılık yapacak
özellikleri artırmak.
Hem şimdi boyalar mesela, boyalar da daha cicili bicili göstermek için.
Evet. Yani neticede hem satarken çok satmak, hem kazanırken çok kazanmak, hem de insanların gereğinden ve ihtiyacından fazla tüketmelerini temin etmek.
İşte bu tam üretici felsefesi bu.
Evet, daha yani doğrusu materyalist
üreticinin, evet, mantığı bu.
Evet, yani.
Şimdi üretici tam bunun zıttında.
Evet.
Ben bu, yani üreticinin talep ettiği isteklerin hiçbirine taraftar değil. Olmaması lazım zaten. Çünkü onun sağlığına, zevkine, her şeyine, parasına bile tamah edilmiş bir felsefe var burada. Onun için tüketicilerin haklarını korumak noktasında büyük bir sıkıntı var bugün. Evet. Onların sesi daha çok çıkıyor ve tabii neticede iktidarlara da hükmedebiliyorlar. Bakıyorsunuz tüketiciler mağdur, gariban olarak gününü geçirmeye çalışıyor.
Hocam müsaade ederseniz az önce çocuklardan da bahsettiniz. Hem de yani tüketilen maddeler açısından da konuyu biraz açmak için müsaadenizle uygun görürseniz öncelikle bu minik ve masum yavrularımızın ya. Tükettiği ve o saf fıtri tabiatlarının tahrif edilmesine vesile olan çocukların tükettiği yiyeceklerden başlasak ne dersiniz?
Çocuk mamaları olabilir.
Ya da cipsler gibi daha çocuk yaşta tüketilenler
cipsler olabilir. Efendim şekerlemeler olabilir. Çikolatalar olabilir, bisküviler olabilir.
Gençliğe geçerken çikolatalar tabii. ve meşrubatlar, evet. biraz daha ilerleyen şeylerde unlu mamuller ve etler gibi böyle isterseniz konuyu yavaş yavaş girmiş olalım. Nedir bu çocuk gıdalarındaki katkı maddeleri ve etkileri, sonuçları?
Vallahi bugün gıda maddelerimiz, çocuklarımıza uygulanan gıda maddelerinin sonucunda çıkan hastalıkların en başında çocuklar bir kere alerjik reaksiyonlara tabi oluyorlar.
Evet.
Ayrıca bir kere bu sağlıkları yönünden ileriye dönük kalp çalışmaları, zihin çalışmaları vesaire konularında da müthiş. Mesela aspartamlı tatlandırıcı şekerlenmelerin çocukların beyinsel gelişmesine büyük zararlar verdiği söyleniyor. Ayrıca çocukların hiperaktif olmalarını temin eden hastalıkların müsebbibi yine evet. bu gıda maddeleri, katkı maddeleri söyleniyor. Evet.
Oluyor. Evet. Özellikle hocam bu cipsler ve
yumuşak şekerler var. Yumuşak şekerler çok önemli. Bizim yani ne güzel lokumumuz vardı.
Evet.
Tamam mı? Envai şeyde sakızlı lokumlarımız, cevizli lokumlarımız, fındıklı lokumlarımız. Ve envai türlü lokumlarımız bir tarafa atıldı. Şimdi bu yumuşak şekerler ortaya çıktı. Yumuşak şekerlerde en büyük sıkıntımız o yumuşaklığı sağlayan katkı maddesi. Jelatin dediğimiz katkı maddesi. Bugün tamamı neredeyse dışarıdan ithal ediliyor. Bizim Türkiye'de 5000 ton yılda jelatin ithal ediliyor. Ve çeşitli ürünlere maalesef katılıyor. En çok benim üzerinde durduğum, sizin de dediğiniz gibi çocuklarımızda uygulanan şey ki çok şey, çünkü bu domuz şey ağzımdan hemen domuz lafı çıktı. Çünkü hakikaten bugün dünyada üretilen jelatinin en büyük ana kaynağı domuz. Domuzun derileri ve kemikleri. Düşünün dünyada 250 bin ton jelatin üretiliyor aşağı yukarı. Bunun %99'u domuz kaynaklı.
Ya.
Bütün bu, çünkü Batı zaten yani deri dana sebebiyle tamamen bu türlü ürünlerini domuza çevirdiler ve dolayısıyla bütün dünyaya da onlar üretiyorlar ve onlar ihraç ediyorlar. Çin'de dahil olmak üzere.
Hocam tabii çocuklar bize göre yani vücut ağırlığına göre biraz daha fazla enerji harcıyorlar.
Evet.
Hareketliler ama bildiğimiz kadarıyla da bu çocuk gıdalarının enerji boyutu çok yüksek düzeyde
çok yüksek.
Oluyor.
İşte tabii dediğiniz gibi mesela aspartam diye
evet.
çok aktivite veren tatlandırıcılar var. Bunlar tabii üretici için çok bulunmaz nimet.
Evet.
Çünkü normal bizim evlerimizde kullandığımız toz şeker var ya, evet. toz şekerle mukayese ettiğimiz zaman 250 kilogram şeker ve 1 kilo aspartam denk oluyor tatlandırıcılık bakımından.
Ya.
Yani 200 bir sanayiciyi düşünün, bir çocuklara şeker yapacak. Diyelim ki işte 250 kilo şekerle yaptığı şeyi 1 kilo aspartamla yapabiliyor.
Evet.
Bu tabii ekonomik bakımdan, üretim bakımından, her bakımdan sanayici için faydalı bir şey ama gel gör öbür tarafta
tüketiciler için
kesinlikle şu anda öyle ilim adamları var ki kesinlikle aspartamlı ürünlere çocukların yaklaştırılmaması tezini müdahale
hocam ediyor. Malum haliniz çağımızdaki çocuklarda en çok görülen eğitimle ilgili problemlerden bir tanesi de hiperaktiviteye bağlı dikkat eksikliği.
Evet. Aynen. Bu gıdalarla alakalı. Yani bugün bütün ilim adamları bütün kesinlikle bu dikkat zayıflığının kaynağı hiperaktivite, bu gıdalarla alakalı olduğu söyleniyor.
Hocam malum haliniz geçen hafta Afrika'ya gitmiştik. O vesileyle programda bulunamadım. Hı hı. Afrika'da bir eğitim müessesesini ziyaret ettik orada. Hakikaten çocuklar, Türkiye'deki çocuklara baktığımızda inanılmaz derecede böyle bir sakinlik vardı üzerlerinde.
Evet.
Tabii aynı konuyu orada da oradaki yerli arkadaşlarımızla paylaştık. Afrikalı bir arkadaşımız tabii hem kendi ülkelerinin ya da o kıtanın gerçeklerini de ifade etmek için ya bizler her yönde yavaş hareket ediyoruz.
İyi ki yavaş hareket ediyorsunuz. Yatıp kalkıp şükredin demek lazım.
Evet. Ancak mesela oradaki çocukların ben eğitime odaklanmalarını çok daha güçlü buldum.
Evet.
Gerçekten.
Öğrenmek istiyorlar değil
mi? Öğrenmek istiyorlar ve çocuk yarım saat, 40 dakika, 45 dakika tek bir konu üzerine veya bir bilgi üzerinde dikkatini dağıtmadan kendini verebiliyor.
Evet.
Ama şu anda Türkiye ortamındaki çocuklarımız birkaç dakika geçemiyor.
Kesinlikle. Yani teneffüsleri bir an evvel 4 kez bekler duruma geliyor. Evet. Hele tatil oldu dendiği zaman hepsi sıçrayarak sevinçlerini gösteriyorlar.
Tabii enerjiklik güzel bir şey ama her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi bunun fazlası da zarar. Hemen aklıma şey geldi o zaman. Şeyh Sadi Şirazi'nin bir sözü var. Yani her şeyin aşırısının insana zarar getireceğine dair bir beyti. Diyor ki dünyada sudan büyük nimet hani derinliğine gidersen o da boğar insanı.
Güzel. Çok güzel.
Evet. Evet. Hocam yine
tabii çocuklarla ilgili gene ağzınızdan aldım ya. Meşrubatlar da büyük problem.
Ben de
problem.
Oraya gelecektim. Öyle yani meşrubatlar da önce isterseniz kutusundan başlayalım.
Evet.
İçindeki maalesef, katkı maddesi.
Maalesef.
Yani bugün enerji içeceği,
efendim gazlı içecekler, meyveli gazlı içecekler, kola içecekler.
Evet.
Onun üzerinde bir çalışma yapıyorum şimdi. Daha önce yapmıştım da
evet.
Şimdi tekrar toparlıyorum. Dünyada sudan sonra en çok içilen su neymiş? Kolaymış.
Allah Allah.
Literatürde şey yaptım. Şu anda 150 milyar kutu kola kullanıyormuş yılda bir kere. Yılda. 150 milyar. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir tüketim şeyi var.
İnanılmaz.
Ki kolanın tabii bu kadar çok tüketilmesinin sebebi katkı maddeleri. Adam öyle kurnaz düşünmüş ki bu maddeleri koyarsam bağımlılık elde ederim ve insanları devamlı bunu içmeye zorlarım.
Evet.
Ve dikkat edin kolaya bağımlı olan çocuklar günde 3 tane, 4 tane, 5 tane az geliyor.
Tamam,
daha fazla
tamam.
İçmek istiyor. Alışkanlık yapıyor.
Hocam burada bir de gözden kaçan bir nokta olduğunu inanıyorum. Aslında bunlar da tatlandırıcıdan daha ziyade bağımlılık maddelerinin öne çıktığını inanıyorum.
Evet.
Çünkü bütün dünya insanlığının hepsinin ortak ağız tadını yakalamak bence çok zor bir gerçek.
Ağız tadı değil.
Ağız tadı değil. İnsana
şimdi,
bağımlılık yapan
bakın
madde.
Ben size söyleyeyim. Kolanın iç yüzünü yani güya özütünün sırrını saklıyorlar ama
evet.
Ne yaptıklarını biliyoruz. Yani 1898'de başlamış bu macera.
Evet.
Daha önce insanların hiçbiri kola diye bir şey bilmiyor.
Ya.
Ama Amerika'nın Atlanta şehrinde bir Yahudi eczacı, Pemberton isimli bir adam. O zaman migren hastaları çokmuş etrafında. Onlara ilaç yapmaya karar vermiş. Eczacı kendisi. Yakup'un eczanesi diye bir eczanesi var. Güney Amerika'ya gidiyor. Ormanlarındaki, bu daha önce de araştırmış abi, eczacı olduğuna göre bitki ilminin sahibi. Dolayısıyla gitmiş iki tane bitkiyi toplamış. Birisi kola, birisi de koka. Yani Coca-Cola denmesinin sebebi bu iki bitki ile alakalı. Literatüre bakın, koka bitkisi için kokain maddesinin ana maddesi olarak yazar. Yani koka dediğimiz şey, kokain dediğimiz
bağımlılık yapan, uyuşturucu yapan en temel madde.
Kola ise kafein dediğimiz, o da bir nevi teskin edici, sakinlik verecek bir katkı maddesi. İkisini alıyor, geçiriyor. Yapraklarının özütünü çıkartıyor. Suyu, yani suyunu çıkartıyor tabiri caizse. Biraz tatlandırıcı, su, tabi daha önce ilk yaptığında şarap da karıştırıyor. Ve neticede Pemberton'un kolası diye piyasaya ilaç evet. olarak çıkartıyor. Tabii bir müddet sonra tiryakisi olmuş insanlar. Yani alışkanlık meydana getirmiş. Artık eczanenin kapısında kuyruklar oluşmuş. Daha sonra devletin dikkatini çekmiş. Devlet incelemeye almış ama iş işten geçmiş. Çünkü adam oturmuş, patentini de satın almış. Lisansını da almış. Avukatlar hemen patenti ortaya önlerine çıkarmışlar. Artık devlet de tamam ya, tamam da ama hiç olmasa bu koka oranını düşürün. Yani kokain miktarını cüzi miktara, yani şöyle eser miktara kadar getirin. Kokasız, kokasız olma zaten, o lezzeti kaybettiği zaman zaten kola olmuyor. Evet. Onun için bu şekilde bir anlaşmayla halen benim araştırmama göre Brezilya'dan, Peru'dan vesaireden, oradan aldığım bilgilere göre yılda 8000 ton bu yapraklardan o ülkeye ithalat gidiyor. Atlanta şehrine. Yani demek ki bu firma halen bunu kullanıyor. Nasıl kullanıyor bilmiyoruz. Ve insanlar maalesef bu alışkanlığı meydana getiren maddenin sırrını çözmeden her gün bu kokolaları sofralarından ayırt etmiyorlar. Hele üzüldüğüm bir şey var. Tam da şimdi Ramazan gelecek ya, önümüzdeki iki ay sonra. En çok reklam Ramazan sofralarımızda kolanın reklamı yapılacak. Buna üzülüyorum.
Haklısınız. Hocam inşallah bunları ilerleyen zamanlarda daha detaylı da konuşacağız. Ben özellikle bu meşrubatlar noktasında bir hususu daha vuzuha kavuşturulması açısından gündeme almak istiyorum. Hocam bir kutuda ne kadar şeker vardır meşrubatlarda? 350 miligram çocuklar için dediğimiz bir kutuda sizce tahmininiz ne kadar şekerdir? Şimdi, bunun çocuklar üzerindeki şeker oranı nedir?
Bu konuda... Şimdi bir kola kutusunda aşağı yukarı 10 tatlı kaşığı kadar şeker tadı var. Allah Allah. Yani normal olarak biz sabahları bir çay içsek dahi, çayda kullandığımız şekerin 10 katı kadar tatlandırıcılı madde var. Ya.
Hocam bir de...
Başka bir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Yani ne kolanın ne de gazozların zerre kadar beslenmeye faydası yok. Evet. Bilakis zararı var.
Hocam bugün tabii biz biraz programa geç kaldığımız için diğer şeylere geçmeden meşrubatlar konusunu belli bir noktaya getirip inşallah bugünkü programımızı tamamlamak istiyorum. Bir de malum bu meşrubatlarla ilgili konularda alkolsüz içecekler meselesi var.
O tabii ayrı bir komedi diyelim, çünkü alkolsüz içki yapmak mümkün değil. Çünkü Allah'ın yarattığı eşyanın tabiatına aykırı. Şekerle suyu bir araya getireceksiniz ve onu günlerce muhafaza edeceksiniz. Ve burada alkol olmayacak. Mümkün değil. mutlaka alkol oluşuyor. Bunu belki sınırlamaya çalışırsınız ama alkolsüz içki yaptım demek mümkün değil. Zaten alkolsüz meşrubatlar, içecekler bakarsanız kodeksine kesinlikle ifade şu. Mesela bizim Türkiye kodeksinde, meşrubatlar kodeksinde %0.3'e kadar alkol olabilir diyor.
Evet.
Yani alkolsüz meşrubat adı ama şartnamesinde %0.3'e kadar alkol olabilir diyor. Neden? Çünkü eşyanın tabiatına aykırı, o yok demek mümkün değil. Dolayısıyla bugün ne kadar meşrubat, alkolsüz meşrubatlar varsa bilelim ki bunlar az veya çok alkol içeriyor. O halde neden içelim? Bir mecburiyet yok. Beslenmeye de bir faydası yok. Bilakis zararı var. Çocuklara hele müthiş zararı var. Neden? Çünkü kolada sadece bu saydığım maddelerden başka fosforik asit kullanılıyor. Fosforik asit masum bir madde gibi gözüküyor. Koruyucu bir madde. Mide ağızdan içeri girdiği anda aynen çıkıyor dışarıya tabiri caizse. Ama giderken çıkarken beraberinde vücudun kalsiyumunu da alıp götürüyor. Yani çocuğun demir gücünü, kalsiyum gücünü, kemik gücünü büyük ölçüde zarara uğratıyor. Ve dikkat edersen son zamanlarda çocuklarımızın 30-35 yaşlarına geldiği zaman kemik erimesi, zafiyeti evet, başlamış durumda. Halbuki kemik erimesi çok yüksek yaşlarda, 60'lı 70'li yaşlarda oluyordu eskiden. Şimdi küçük yaşlara kadar kemik erimesi hastalığı maalesef bizim toplumumuzda da görülmeye başlandı.
Hocam son bu konuyla ilgili bir de bu enerji içeceklerinin içerisine katılan ayrı maddeler neler var? Bir dakika şimdi, gibi zamanımız öyle kaldı. Mi?
Şimdi isterseniz bunu devam etmekte fayda var. Çünkü öyle maddeler var ki bu maddeler hem hayvansal kökenli olması sebebiyle tehlikeli hem de insanlara zarar verici. Çünkü enerji içecekleri enerji veren içecekler değil.
Evet.
Vücudun enerjisini dışarıya çıkartıp insanı enerjisiz hale getiren içecekler bunlar.
Çok ilginç.
Çok önemli. Yani, evet. Yani bunlar enerji içeceği değil. Vücudun içinde bulunan zaten mevcut olan enerjiyi kısa zamanda dışarıya çıkartıp aktif hale getiriyor insanı. Ve ondan sonra da yorgunluğa düçar ediyor. O bakımdan hatta dikkat ederse 18 yaşından öncekiler kullanmasın, bilmem ne yapmasın şartları vardır. Bu bakımdan enerji içecekleri kesinlikle çocuklarımıza, gençlerimize musallat edilmek isteniyor. Ama ebeveynler mutlaka çocuklarını bu konudan uzak tutmaları lazım.
Hocam inşallah yine önümüzdeki haftalarda bu konuları daha i̇nşallah. Detaylı bir şekilde i̇nşallah. Devam edeceğiz. Ancak bu hafta geç kalmamız sebebiyle de birazcık programımızı burada noktalandırmamız gerekiyor. Herhalde bugün özeti olarak şunu söyleyebiliriz. Efendim gıda katkı maddesi nedir desek herhalde tek başına gıda olarak tüketilmeyen, ham gıda veya yardımcı gıda maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan olmuyor. Veya olmayan,
çoğunlukla olmuyor.
O çoğunlukla olmayan, işte yediğimiz gıdaların ömrünü korumak, tatlandırmak, renklendirmek için kısmi oranda da sağlığımıza zararlı olup hatta tehdit eden maddelerden konuşmuş
güzel,
olduk.
Çok güzel bir tarif.
Herhalde bugünün özet olarak şunu söylemek lazım. Zararın ne kadar zarardan ne kadar korunursak o kadar
evet.
kârdayız.
Aynen öyle. Yani bugün maalesef böyle bir kararı vermemiz lazım hepimizin.
Evet.
Biz Müslümanız. Dinimizin emirlerine biraz dönüp de baksak zaten katiyen bir daha soframıza, evimize, çoluk çocuğumuza içirmememiz icap, yedirmememiz icap eden katkı maddeli gıdalar karşısındayız. Mutlaka bizim bu direncimizi, bu özelliğimizi göstermemiz lazım.
Evet, hocam çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun.
İnşallah haftaya yine bir helal gıda, helal hayat programında buluşmak niyetiyle.
İnşallah. Hayırlı yayınlar olsun inşallah.
Teşekkür ederiz. İyi günler.